Ayrım 25. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu, sayfa 317. Kemal Türkler. 1926-22 Temmuz 1980. Kemal Türkler 1926 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Türkler 1947 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine girdi. Bir yandan da Emanye Taş Fabrikası'nda çalışmaya başladı. 1948 yılında Maden İş Sendikası'na üye oldu. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan Türkler bir süre sonra yedek subay olarak askere alındı. Askerlik dönüşü tekrar Emanye Taş'ta çalışmaya başladı. 1953 yılında Maden İş Sendikası Bakırköy Şube Yönetim Kurulu'na seçildi. 1945 yılında yapılan Genel Kurul, Genel Yürütme Kurulu'na seçilerek Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Aynı yıl içinde yapılan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa getirildi. 26 yıl aralıksız sürdürdüğü Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanlığı döneminde sendikasının Türkiye çapında örgütlenmesine bizzat katılarak öncülük etti. Onun önderliğinde Türkiye Maden İş Sendikası büyük bir hızla ülkemizin en saygın ve en güçlü sendikası haline geldi. Birçok sendika yöneticisine işçi sınıfının siyasi mücadelesi için siyasal partinin kurulması gerektiği önerisinde bulunan ve bu görüşünü hemen her platformda dile getiren Türkler, Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında yer aldı. Türklerin liderliğindeki Maden İş, 1961 Anayasası'nın göreceli özgürlük ortamına rağmen bir türlü gerçekleşmeyen toplu iş sözleşme ve grev hakkının yasallaştırılması için kararlı bir mücadele başlattı. Türkler ve arkadaşları 31 Aralık 1961'de İstanbul'da bir miting düzenlenmesini sağladılar. Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting, o güne kadar Türkiye'de ilk kez tüm sendikaların ve işçilerin katıldığı en kalabalık ve en görkemli kitle eylemi oldu. Bir yandan demokratik kitle eylemleri sürdürülürken, bir yandan da anayasada yer almış olmasına karşın bir türlü yasallaştırılamayan toplu sözleşme ve grev hakkı için her olanağı değerlendiren Türkler, İstinye'de kurulu bulunan Kabel Kablo Fabrikası'nda işverenin işçilerin yasal hakkı olan ikramiyelerini ve bir kısım ekonomik haklarını kesmek istemesi üzerine iş yerinde işçilerle yaptığı bir toplantıda şunları söylüyordu. İşveren bu yasa dışı tutumuna karşı anayasadaki hakların kullanılması gerekir. Zira 1961 Anayasası'nın 47. maddesindeki işçiler işverenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenin hakları kanunla düzenlenir demektedir. Aradan geçen bunca zamana karşı toplu sözleşme ve grev yasası çıkarılmamıştır. Buna göre kasten ve bilerek savsaklanmaktadır. Siz Kabel işçileri olarak bu işe öncülük edeceksiniz. Böylece Türkiye'de ilk defa anayasaya dayanarak bir hakkın kullanılabileceğini herkese göstereceksiniz. İnanıyorum ki bu sayede yasaların çıkmasını da sağlayarak Türk işçisine önderlik etmiş olacaksınız. Türklerin bu konuşmasının ardından 28 Ocak 1963 günü Kabel işçileri iş yerinde protesto eylemleri düzenlediler. 31 Ocak günü 9 sendikalı işçinin işten atılması üzerine 173 işçi greve başladı. Toplu iş sözleşme, grev ve lokat kanunu Kabel grevi sonrası ivedilikle parlamentoya sevk edildi ve 24 Temmuz 1963 tarihinde yasalaştı. 1969 yılında Türk Demir Döküm Fabrikası'nda çalışan işçiler, işverenin sendikaya karşı tutumunu protestosu için fabrika kapılarını kaynakla kapatıp direnişe başlamışlardı. Fabrikayı boşaltmakla görevlendirilen toplum polisinin girişimleri sonuçsuz kalınca durum 1. Ordu Komutanlığı'na intikal etmişti. Ordu Komutanı Türklerin ve arkadaşlarının Kağıthane'deki Levazım Okulu'na davet ederek "Ya fabrikayı 2 saatte boşaltırsınız ya da tankla içeri girerim, tercih sizin" demesi üzerine Kemal Türkler, "Biz işçiler eş ve çocuklarımızla beraber sosyal bir mücadele içindeyiz. Siz ya işçilerin yani halkın ve hakkın yanında yer alacaksınız ya da Vehbi Koç'un yanında. Tercih sizin. Eğer tanklarınız iş yerindeki işçilerin üzerine sürecekseniz ben ve arkadaşlarım kapıda olacağız. Önce bizi ezip geçersiniz" diyerek toplantıyı terk etti. Türklerin bu ani ve sert çıkışı sonunda Paşa kurmaylarını toplayacak, Türkler ve arkadaşlarının da katıldığı bir toplantıda durum etraflıca değerlendirilecek ve ordu komutanının da arabulucu girişimiyle işçilerin başarısı ile sonuçlanacaktı. Demir döküm işçileri ellerinde anayasa kitaplarıyla haklarını korumuş, sahip çıkmışlardı. Bu senaryo işverence başta Singer olmak üzere birçok iş yerinde sık sık tekrarlanmak istenmişse de Türk Derbi arkadaşlarının mücadele ve kararları tutumu sonucunda başarıya ulaşılmıştı. Sendikaların gelişmesinin aktif ve bağımsız bir mücadeleden geçtiğini gören Maden İş Başkanı Kemal Türkler, Lastik İş Başkanı Rıza Kuas, Basın İş Başkanı İbrahim Güzelce, Gıda İş Başkanı Kemal Nebioğlu ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Alpdündar, Türk İş'ten ayrılarak 13 Şubat 1967 yılında bağımsız bir konfederasyonun kurulmasına karar vererek ülkemizin sendikal mücadele tarihinde önemli bir yer tutan diski kurdular. Kemal Türkler adıyla özdeşen diskin ilk genel başkanı oldu. İktidarda bulunan Adalet Partisi hükümeti bu hızlı gelişimi engellemek amacıyla diski hukuken ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere kalkıştı. 1970 yılında parlamentoda kabul edilen ve sendikaların yetkili olmaları için baraj getiren bir yasa ile diskin fiilen kapatılması amaçlanıyordu. Kemal Türkler diske yapılan bu açık saldırıya karşı sessiz kalmadı. 15-16 Haziran 1970 günlerinde ülkemizde o güne kadar yaşanan en büyük işçi eylemleri yapıldı. Diskin kapatılmasına karşı çıkan yüz binlerce işçinin 2 gün süren eylemleri sonucu İstanbul'da sıkı yönetim ilan edilmiş, Kemal Türkler ve disk yöneticileri tutuklanmıştı. 3 ay süren tutukluktan sonra Kemal Türkler ve arkadaşları serbest bırakılarak alelacele çıkarılan yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Böylece diskin kapatılması planları boşa çıkarılmış oldu. 1976 yılında 1 Mayıs, 1925 yılında çıkartılan Takrir-i Sükun yasasından sonra ilk kez açık ve kitlesel olarak kutlandı. Kürsüde diskin lideri Kemal Türkler vardı. Türkler meydanı dolduran 500 bin aşkın emekçiye yaptığı konuşmada, 1 Mayıs her şeyden önce her ülkede ve tüm dünyada sermaye egemenliğine ve zulme karşı birlik ve mücadelelerin bayrağıdır diyordu. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. 1 Mayıs 1977 günü sabahın erken saatlerinde yüz binler Taksim Meydanı'nı doldurmaya başladı. 1 Mayıs öncesinde sol gruplar arasında çatışma çıkacağı söylentilerin yayılmasına karşın mitinge geniş bir katılım sağlanmıştı. Katılımcılar Beşiktaş ve Saraçhane'de toplanarak iki koldan Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladılar. Törene diske bağlı tüm işçilerin yanı sıra Türk İş'e bağlı petrol iş, yol iş, yolsu elektrik işe bağlı işçilerle çok sayıda demokratik kuruluş, meslek odası, öğrenci dernekleri de katılmıştı. Taksim Meydanı askeri birlik, panzer ve kalkanlı toplum polisleri tarafından sarılmıştı. 1 Mayıs İşçi Bayramı görkemli bir tören ve büyük bir coşkuyla yüz binlerin katılmasıyla kutlanıyordu. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşmasının tamamı şöyleydi. Bugün 1 Mayıs. Bugün uluslararası işçi sınıfınızın birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün İşçi Bayramı. Bayramımız hepinize kutlu olsun. Hepinize Türkiye Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına coşkuyla ve iştahlılıkla selamlarım. Şu anda yüz milyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya özlemi haykırıyor. Şu anda açlıktan ölen Afrikalı kardeşlerimizin acısıyla haykırıyoruz. Bugün parmakları ve dili kesilen ünlü Şilili şarkıcının kendi hükümetini korurken katledilen Şilili işçi arkadaşlarımızın öfkesini dile getiriyoruz. Bugün kendi düzenlerini kurmuş olmanın büyük sevinci içinde olan Sovyet, Bulgar, Vietnamlı ve diğer sosyalist ülkelerinin emekçilerinin sevincini paylaşıyoruz. Neden bir başka gün değil de bugün uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutluyoruz? 1 Mayıs'ın tarihi çok eskilere dayanır. Fakat bütün ülkelerin işçileri 1 Mayıs 1986'yı hiçbir zaman unutmazlar. 1 Mayıs'ın temelinde işçi sınıfının birliği, mücadelesi, dayanışması ve para babalarının zulmü yatmaktadır. 1 Mayıs 1986 tarihinde Amerikan işçi sınıfı 8 saatlik iş günü için ülke çapında genel greve gitti. Üretim durdu. Genel grevi bastırmak üzere büyük sermaye sahiplerinin emrindeki baskı güçleri harekete geçti. Amerikan işçi sınıfının bu demokratik hareketini kan ve ateşe boğanlar 4 işçi önderini astırmaktan kaçınmadılar. Asılanlar arasında bulunan bilinçli işçi önderi Parsons en son şu sözlerle tüm ülkelerin emekçilerine seslendi. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, sosyalist olduğumdan asılacağım. Bu 4 işçi önderini Amerikan para babalarının kanlı ellerinden kurtarmak için tüm ülkelerin işçileri harekete geçti. Böylece 1 Mayıs bütün dünya emekçilerinin sermayenin egemenliğinden kurtuluş savaşını bayraklaştırarak uluslararası dayanışma günü haline getirdi. 1986 yılından bu yana 1 Mayıs aynı düşünce etrafında birleşmiş, kenetlenmiş olan bütün dünya proleterlerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak büyük gösterilerle kutlanmaktadır. Geçen yıl 1 Mayıs'lar daha büyük bir coşkuyla, daha geniş kitleler tarafından ve daha bilinçlice kutlanmaktadır. Çünkü sömürü, baskı ve zulüm alanları daralırken barış, refah, özgürlük ve dostluk dünyasının sınırları genişlemektedir. Üreten insanlığın, emekçilerin düzeni olan sosyalizm hızla ilerlemekte ve yeni başarılar elde etmektedir. Bugün Angola, Vietnam, Mozambik, Laos halkları emperyalist ve yerli gerici güçlerin elinden kurtardıkları ülkelerinde sosyalizm hedefine doğru yürüyorlar. 48 yıllık yasaklamadan sonra işçi sınıfının siyasal özgürlüğe kavuştuğu İspanya'da demokratikleşme hareketi ilerliyor. Fransa'daki son mahalli seçimler halkın birleşik gücünü temsil eden sol partilerin zaferiyle sonuçlandı. Şili'de işçi sınıfının ve katledilen Korvala'nın serbest bırakılması faşist Pinochet çetesinin gerilemekte olduğunu gösterdi. Bugün emperyalist güçlerin de desteklediği ırkçı faşist rezimlere karşı yiğitçe direnen siyah Afrika halklarıyla dayanışmamızı dile getiriyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşları'nın ve Uluslararası İşçi Hareketi'nin en başta gelen destekçisi olan sosyalist ülkelerin barış saldırısı ve çok yönlü başarıları emperyalist saldırganlığı frenliyor. Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için verilen, savaşımı ilerleyip güçlendikçe savaş doğuran emperyalist, şoven ve militarist merkezlerin gerilemesi hızlanıyor. Bu gerçeklere rağmen barış, yumuşama ve silahsızlanma savaşının başını çeken sosyalist ülkelere saldıranları, leke sürmeye kalkanları, barış ve ilerleme, işçi sınıfının düşmanları olarak lanetliyoruz. Emperyalist güçler ve yerli ortakları halkımızla diğer ülkelerin halkları arasında düşmanlıklar yaratmaya özel bir özen gösteriyorlar. Silahlanmayı kışkırtıyorlar. Amaçları sömürü, kâr ve baskı düzenini aklamak. Hızla artan askeri harcamaları haklı göstermektir. Oysa biz tüm ülkelerin emekçileriyle düşmanca değil, dostluk, dayanışma ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle örneğin Ege ve Akdeniz'in düşmanlık ve gerilim alanı değil, tersine halkların dostluk ve barış bölgesi olmasını ve tüm komşularımızla saldırmazlık anlaşmaları yapılmasını istiyoruz. Bir avuç emperyalist silah tekeline milyarlar kazandıran top, tank, savaş uçakları değil, eğitim ve sağlık tesisleri, kreş, konut ve yeni iş yerleri istiyoruz. Uluslararası sorunların şiddet yoluyla değil, barışçı ve karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmesini savunuyoruz. Kendi ülkemizde ve tüm dünyada genel bir silahsızlanma ve tüm askeri blokların kaldırılmasını istiyoruz. Bu nedenle saldırgan NATO'dan ve SENTO'dan çıkmak, ikili kölelik anlaşmalarını yırtmak, tüm yabancı üsleri ve askerleri ülkemizden atmak için savaşım veriyoruz. Ulusal güvenliğimizi ve ulusal bağımsızlığımızın gerçekten sağlanması ancak bu şekilde onuraklıdır. Ulusal çıkarlarımızı ve dünya barışının en önde tutan bağımsızlıkçı ve barışçı bir dış politikanın önde gelen savunucularıyız. Böylesi bir dış politika ancak bağımsızlık ve barış düşmanı büyük sermayenin düzeni yerine işçi sınıfımızın ve tüm emekçi halkımızın kendi düzeninin kurulmasıyla olanaklıdır. İşçi sınıfımızın başı çektiği sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımı önündeki engelleri devire devire ilerliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasal güçler dengesi insanca özgür bir yaşam isteyen halkımız ve ilericilik cephesi lehine değişmekte devam ediyor. Faşist tırmanış kimseyi yanıltmasın. Tüm dünyada olduğu gibi faşizm ve gericilik cephesi geriliyor. Milliyetçi cephe ve onunla beraber tekelci sermayenin Suntacı Partisi geriledikçe azgınlaşıyor. MC'nin emrindeki kiralık ölüm şebekeleri, kanlı cinayetler işleyerek demokrasi savaşımının gelişimini durdurmak istiyorlar. Bu arada sol görünüp MC ile beraber vuranlar bu kanlı oyunun aktörleri arasında yer alıyorlar. İşçi sınıfımızı sırtından hançerleyen, demokrasi savaşımının rayından çıkarmak isteyen bu Mao'cu bozkurtlar ve benzeri maceracı bozguncu akımlar faşist tırmanışa hizmet ediyorlar. Büyük sermaye sahiplerinin amacı, ölüm korkusunun evlere kadar girdiği, kimin resmi güvenlik görevlisi, kimin faşist komando olduğu bilinmediği bir ortam yaratarak geniş emekçi kitlelerinin oy özgürlüğünü önlemektir. MC'nin gerilediğini gösteren büyük sermaye sahiplerinin hesabı açıktır. Bu sömürücüler ve işbirlikçiler şebekesi Büyük Koalisyon adını verdikleri MC ve muhalefetin ana güçlerinden oluşan yeni bir koalisyon oynuyorlar. Bu oyunun gerçekleşmesi için de ülkemizin her yerinde özellikle son günlerde kanlı saldırılar olayları düzenliyorlar. Böylece ya faşizm gelir ya da bu koalisyon kurulur tehdidini savuruyorlar. İşsizliğin, hayat pahalılığının ve artan vergilerin, yoksulluğun tek sorumlusu olan bu küçük sömürücü azınlığın hesabını bozacağız. Hem faşizm tehdidini hem de büyük koalisyon oyununu paramparça edeceğiz. Demokratikleşme hareketini, ileri demokratik bir düzen savaşımını ve işçi sınıfımızın devrimci hareketinin gelişimini durdurmaya çalışan gerici faşist güçleri unutamayacakları bir ders vereceğiz. Resmi görevli sıfatıyla ülkemizin iç işlerine karışan ve siyah hesabına çalışan Amerikalıların kirli oyunlarını açığa çıkaracağız. Dün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin ezen işçi sınıfımız kendi örgütlü güçlerinin öncülüğünde durmadan, bıkmadan ve yılmadan sosyalizm hedefine doğru yürümeye devam edecektir. İşçi sınıfımız Kültür Sarayı önünde duran panodaki işçinin bir elini bağlayan yasayı kaldıracaktır. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Acil görevimiz olan faşist tırmanışı durdurmak ve demokratik hak ve özgürlüklerimizi genişletmek açısından önümüzdeki haftaların büyük bir önemi vardır. Sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen hedefi doğrultusunda aldığımız kararın hayata geçmesi için çalışmalıyız. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda MC'nin ve tüm gerici faşist güçlerin bozgunu için güçlerimizi birleştirmeliyiz. DİSK'in güncel kararının ne olduğunu biliyorsunuz. Bu ilişkin kararımızın en birinci nedeni de demokratik bir ortamın koşullarını yaratarak ekonomik ve siyasal savaşımıza konan tüm yasakların kaldırılmasını sağlamaktır. En başta 141 ve 142. maddelerin iptalini, referandum, genel grev ve tüm çalışanlara eksiksiz sendikalaşma haklarının tanınması, kısıntısız grev hakkı ve lokaftın yasaklanmasını istiyoruz. Tüm işçiler, emekçiler, tüm ilericiler faşist cinayet ve saldırıların sorumlularının yakalanarak cezalandırılmasını istiyor. İlericilerin, yurtseverlerin katillerinden mutlaka hesap sorulmalıdır. Bu kararımızın gerekçesini yayınladık. Bu gerekçede belirttiğimiz istemlerin hayata geçmesi ancak ve ancak parlamento içinde ve dışındaki tüm ulusal ve demokratik güçlerin eylem ve güç birliğine bağlıdır. Bu birliği sağlayacak olan tek güç işçi sınıfımızdır. Buradan sizler adına tüm işçilere, emekçilere ve yönetimi ihanet içinde olan tüm Türk iş üyelerine sesleniyorum. Sınıf kardeşlerim, hepinizi az önce bildiğinizde belirttiğim DİSK'in kararına katılmaya çağırıyorum. Daha ileri hak ve çıkarlar için, sömürüsüz ve baskısız bir düzen için hepinizi DİSK'e birleşmeye çağırıyorum. Türk iş yönetimini ihanetle suçlayan, işçi sınıfımızın gücüne ve sınıf sendikacılığına inanan DİSK, dışındaki tüm sendikaların yöneticileri olan arkadaşlarıma sesleniyorum. İşçi sınıfının ortak çıkarları içinde güç ve eylem birliğine girelim. Sizler aslında tüm ilerici, demokratik, örgüt ve güçlere sesleniyorum. Faşist tırmanışı durdurmak ve toplum yaşamını demokratikleştirmek için işçi sınıfımızın öncülüğünde güç ve eylem birliğini gerçekleştirelim. 1 Mayıs 1977, birlik, mücadele ve dayanışma çabalarımızda yeni bir dönüm noktası olsun. 51 yıllık yasağı kırarak kutladığımız 1 Mayıs 1976'dan bu yana DİSK'in sayısal gücü 500.000'i aştı. Bugün hedefimiz, bir kez daha tekrarlıyorum, 1 milyonluk DİSK için ileri. Sınıfımızın sendikal birliğini sağlamak için ileri. Sınıf sendikacılığın bayrağını tüm işyerlerine dikmek için ileri. Dağılmadan önce son DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantımızda bugün sizlere sunulmak üzere kararlaştırılmış olan öneriyi açıklıyorum. Onayladığınız takdirde bu öneriyi DİSK olarak İstanbul Belediye Meclisi'ne ileteceğiz. Şimdi soruyorum. En nurlu ve görkemli gününü 1 Mayıs 1976'da ve 1 Mayıs 1977'de yaşayan bu alanın adının 1 Mayıs alanı olarak değiştirilmesini istiyor musunuz? Şimdi sizleri Türkiye ve uluslararası işçi sınıfının tüm dünya emekçilerinin sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünyada yaşaması için yaşamları boyunca savaşın vermiş olan eski genel sekreterimiz İbrahim Güzelce'nin tüm ilericilerin, yurtseverler ve sosyalistlerin unutulmaz anısı için saygı duruşuna çağırıyorum. 1 Mayıs gösterimize katılarak veya destek mesajları göndererek Türkiye işçi sınıfımızla dayanışmalarını dile getiren çeşitli ülkelerin sendikal örgütlerini DİSK adına bir kez daha içtenlikle selamlıyorum. Yabancı konuklarımız ve işçi sınıfımız önünde DİSK'i dünyaya sendikal hareketlerinden koparma hesapları yapanlara sesleniyorum. Elde ettiğimiz her demokratik kazanım, DİSK'i dünya ilerici sendikal hareketini daha da yaklaştıracak ve ulusal sendikal hareketimiz uluslararası sınıf sendikacılığı ile bütünleşecektir. Burada önemli bir konuyu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hepinizi demokratik bir kazanım olan oylarınızı sonuna kadar sahip çıkmaya çağırıyorum. DİSK'in öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Uluslararası İşçi Sınıfı'nın Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'ne katılan ve katılmayan tüm işçi emekçi kardeşlerimi tüm ilerici coşkuyla selamlarım. Yaşasın Uluslararası İşçi Dayanışması. 1 Mayıs 1977 günü yüz binlerce insanın sığınamadığı Taksim alanı kana bulanacaktı. Kemal Türkler'in konuşmasının hemen ardından Taksim Meydanı'ndaki Sular İdaresi yönünden silah sesleri duyulmaya başladı. Sular İdare binasının üzerinden mitinge katılanlar üzerine açılan yaylım ateşi, Interkontinental Oteli'nden şimdiki The Marmara Oteli de destek verildi. Silah sesleri kesilmeden polis panzerleri sirenleri çalarak topluluğun üzerine yürüdü. Birkaç tanesi kurşun yarasıyla da ya da panzer altında kalarak ama çoğu çıkan panik sırasında ezilerek 37 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Basın ilk günlerdeki olayı sol gruplar arasında çıkan çatışma olarak duyurdu ve olayların çıkmasından DİSK sorumlu tutuldu. Kemal Türkler olayın ertesi günü yaptığı açıklamada, işçi sınıfının 1 Mayıs gösterisini kana bulayan faşist ve Mao'cı saldırganlar, MC'nin, emperyalizmin ve CIA'nın hizmetindedirler. Bu çevrelerin amacı seçimleri yaptırmamaktır değerlendirmesi yaptı. Alana yaylım ateşi açan, panzerleri işlerin üzerine süren ve 37 emekçinin yaşamını yitirmesine yol açan karanlık güçler, 1 Mayıs geleneğini kırmayı başaramayacak, 1978 yılının 1 Mayıs'ında Taksim alanı yine işçi, emekçi, aydın, sanatçı, genç, yaşlı, yüz binlerce insan tarafından doldurulacak, işçi sınıfı ve emekçiler demokrasiye olan inanç ve kararlılıklarını tüm dünyaya ilan edeceklerdi. Çapraz ateş. Cezaevleriyle mahkemelerle yıldırılmayan, susturulamayan Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 sabahı evden çıktıktan sonra arabasının içinde 3 caninin silahlarından çıkan kurşunlarla öldürüldü. Türkler eşi Seba Türkler'in kucağında hastaneye giderken son nefesini verdi. Kemal Türkler sabah evinden çıkarken eşine grev yapılan iş yerine gideceğini ve grevci işçilerle görüşeceğini söylemişti. Acı haber beklenenden çabuk duyulacaktı. Cinayetin üzerinden daha birkaç saat geçmemişti ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün Türkiye Kemal Türkler'in ölüm haberiyle çalkalanıyordu. DİSK'e bağlı tüm sendikalar, Türk İş'e bağlı sendikaların bir kısmı ve kimi bağımsız sendikalar işi bırakma kararı aldılar. 24 ilde tamamen, diğer illerde de kısmen üretim durdu. Kemal Türkler için binlerce insan ayağa kalkmıştı. Pek çok ilde ve özellikle Ankara'da çok sayıda insan işi bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. Yapılan açıklamaların hepsi öfke ve nefret doluydu. Türkiye Maden İş Sendikası'nın 22 Temmuz 1980 günü yaptığı açıklamada da bunlardan biriydi. 27 yıldır sendikamızın başkanı olan 11 yıl DİSK Genel Başkanlığı yapan Kemal Türkler'in katilleri, eli kanlı Türkeşler, Demireller, MES patronları Özallardır. DİSK Genel Merkezi'ne katafalka konan Türklerin tabutunun önden geçen binlerce insanın yumrukları sıkılı, gözleri yaşlıydı. İnsanlarda öfke hakimdi. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı açıklamalarında insanları sükunete davet ediyordu. Başbakan Demirel, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü topluyor, toplantıda Türklerin öldürülmesi görüşüldükten sonra bir basın toplantısı düzenliyordu. Demirel, basın toplantısında olayları hükümet olarak yakından izlediklerini söyledi. Demirel, olayları yapanları ve yaptıranları devlet olarak biliyoruz, dedikten sonra çaresizlik ifade eden şekilde ellerini iki yana açıyor, sıkı yönetim komutanlarının yetkileri az ne yazık ki, biz komutanlarının yetkilerini arttırmak istiyoruz diyordu. Türklerin eşine ve Maden İş Sendikası'na gelen binlerce telgrafta yapılan yüzlerce açıklamada katiller hakkında ortak tek bir niteleme vardı, faşist katiller. Bu ortak tanımlamaya katılmayan telgraflardan birisi de MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e aitti. Türk İş Telgrafı'nda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Türk İş'in telgrafı tepkiyle karşılandı ve kabul edilemeyerek geri gönderildi. Türklerin öldürülmesi Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da tepkiyle karşılandı. İstanbul'da emniyet güçleri alarma geçirildi. Az sayıda görgü tanığının ifadesi alındı. Saldırganlar 4 kişiydi. 34N5819 plakalı turuncu renkli Renault marka otomobille olay yerine gelmişler ve cinayetten sonra aynı otoyla kaçmışlardı. Saldırganlardan biri olay sırasında otomobilde beklemişti. Görgü tanıkları ve Ali Bilsev'in ifadeleriyle iki katilin eşkalleri belirlendi. 25 Temmuz günü tüm gazetelerde iki katilin temsili resimleri yer aldı. 25. ayrımın sonu sayfa 330.